Ayırım 2. İstinye koyunun durgun sularında hafif bir iz bırakarak kayan hantal kıyıya yanaşır yanaşmaz bir genç kız süratle karaya atladı. Beyaz pikeden spor bir elbise giyinmişti. Geniş kenarlı panama şapkasının gölgelediği esmer yüzünde 16 yaşının teraveti dalgalanıyor. Omuzlarını döven dalgalı siyah saçları kızgın ikindi güneşi altında gözleri kadar parlıyordu. Sandalcı avucuna sıkıştırılan banknotun neşesiyle bakınırken o çağlak bir tavırla deniz yolunu arızalayan karaya bağlı motorların halatlarını aşarak asfalt yolu tuttu. Büyük bir heyecan içinde bulunduğu halinden belliydi. Sık sık bileğindeki saate bakıyor, dudaklarını ısırıyor, adımlarının hızını arttırdıkça arttırıyordu. Epey yürüdükten sonra asfaltı bırakıp yamaca tırmanan bir dağ yoluna saptı. Gözleri yüksekte sık ağaçlar arasında görünen mavi bir köşkten ayrılmıyordu. Karşısına dikilen yolda nefesleri sıklaştıkça adımları ağırlaşmasaydı hedefine 2-3 dakikada varabilirdi. Lakin bir yandan heyecanının bir yandan da sıcağın tesiriyle kalbinin helecanını dindirmek üzere yol mola vermek mecburiyeti hissederek körpe bir ağacın küçük gölgesine sığındı. Geniş bir nefes aldım. Hafif hafif esen rüzgar güneşin sıcaklığını savururken uzaktan bir havuz gibi görünen İstinye koyuna gözleriyle birlikte dalmak istiyordum. Bir dakika kadar dinlendikten sonra mendiliyle dudaklarını çerçeveleyen ter tanelerini kuruladı ve ıssızlığın verdiği garip bir ürkeklikle yine yoluna koyuldu. Mavi köşk çift kanatlı geniş bir kapıdan girilen büyük bir bahçenin içindeydi. Bu kapının önüne vardığı sırada çarpıntısının arttığını hissederek bir mola daha vermek zorunda kaldı. Bahçeden ayak sesleri geliyordu. Şakrak gülüşlerle aralanan kapıdan kitaplar koltukta iki genç kız çıktı. Psikoloji Profesörü Ferruh Bey'in köşkü değil mi efendim? Titrek bir sesle sorduğu bu suale kızlar evet cevabını verdiler. Sonra da talebesi iseniz köşke kadar boşuna çıkmayın. Bugün kabul etmiyor deyip uzaklaştılar. Arkalarından biraz baktıktan sonra açık kalan kapıdan içeriye süzüldü. Köşke uzanan düz yolu kuş gibi geçti ve iç kapının diline bastı. Çok beklememişti. Orta yaşlı bir hizmetçi kadın kendisini karşıladı ve gülümseyerek ''Lütfen isminiz küçük hanım'' dedi. ''Sitare, buyurunuz.'' Önüne düşen kadınla birlikte bir odanın kapısına vardı. Hizmetçi dönüp giderken çekingen adımlarla ve gergin bir yüzle içeriye girmişti. Burası tavana kadar yükselen ciltlerle çepeçevre örülmüş, mobilyası sıkışık bir şekilde yerleştirilmiş, geniş fakat loş bir kütüphaneydi. Dipte pencerenin önünde uzun saçlı, altın gözlüklü, kadife ceketli bir adam oturuyor, dizinin üstündeki kalın bir kitabın sayfalarını karıştırıyordu. Odaya girildiğini hissedince başını çevirdi, dikkatle baktıktan sonra ''Buyurunuz yavrum Sitare, hoş geldiniz.'' dedi. Bu hitap Sitare'ye cesaret vermişti. Hemen koştu. Kalbinden kopup dudaklarına gelen bir hürmetle ellerine sarılıp öptü. Profesör Ferruh ayağa kalkmış, gülümseyerek ona bakıyordu. 45 yaşlarında kadar kumral, orta boylu, temiz yüzlü bir adamdı. ''Şöyle geçin oturun kızım.'' diye yer gösterdi. Genç kız geniş maraken koltuklardan birinin ucuna ilişince ''Yorgun olacaksınız.'' dedi. ''Yolumuz epeyce sert değil mi?'' ''Pek değil efendim. Ben öyle kolay açtım ki.'' Bir an diline garip bir tutukluk arız oldu. Yüreğini dolduran fakat bir türlü boşalmayan duygularını bildiremiyor, dudakları titriyordu. Nihayet kalbini saran bir hislerin Nihayet kalbini saran hislerin en masum tercümanı olacak şekilde hayretle profesörü süzerek "Ne kadar gençmişsiniz," diye mırıldandı. "Ben ise sizi en aşağı 60'ında sanıyordum." Ferruh Bey bu çocuk iltifatını bir kahkaha ile karşılamıştı. "Ne kadar gençmişsin, ben ise seni en aşağı 25'inde sanıyordum," dedi. Sonra sesini daha ziyade tatlılaştırarak devam etti. "Anlat bakalım küçük hanım, farkında olmadan seni nasıl kendine bağladığımı söyle bana." Sitare aynı tutukluk ve heyecan içinde yutkundu. Sonra omuzlarını kaldırıp pırıl pırıl yanan gözlerini aydınlığa çevirerek, "Bu anda o kadar şaşkınım ki efendim, ne diyeceğimi bilemiyorum," diye kekeledi. "Güçlük çektiğin noktalarda ben sana yardım ederim. Galiba hiç konuşamayacağım. Nasıl olur? Mektubundaki size neler söyleyeceğim vaadini hatırlamıyor musun?" "Ah, o mektup." Sitare yüzünü elleriyle kapattı. "Onu hiç hatırlatmayınız. Kim bilir ifademle ne kadar eğlenmişsinizdir." "Katiyen eğlenmedim yavrum. Yabancılardan aldığım mektupların en samimisi olduğundan da derhal cevaplandırdım." "Teşekkür ederim efendim. Cevabınız beni sevinçten, cevabınız beni sevinçten çılgına çevirdi. Günleri nasıl sabırsızlıkla saydığımı bilseniz, huzurunuzda bulunmak saadetin verdiği şaşkınlıkla yapacağım hataları bağışlayacağınız ümidindeyim." Profesör Sitare'yi müşfik bir nazarla süzüyordu. Gayet tatlı ve sevimli ela gözleri, bir kadın teni kadar nazik ve şeffaf denecek kadar beyaz bir cildi vardı. Kırlaşmış açık kumral saçları ise geniş ve manalı alnını yumuşak bir geniş ve manalı alnına yumuşak bir ifade veriyordu. Sitare siyah gözlerinde gittikçe artan bir hayranlık ışığıyla kendisini bir kat daha çocuk fakat o nispette cazip gösteren tatlı bir dalgınlıkla profesöre bakmakta devam ediyordu. "Dostluğum size bir kıymet ifade etmezse de beni kabul edişinize teşekkür ederim," dedi. "Sesinizi radyodan ilk defa duyduğum bir kış gecesinden bugüne kadar 3 sene geçti. Bu zaman içinde sizi yakından tanıyıp karşı karşıya bulunabileceğim bu anı öyle kuvvetli bir ümitle bekledim ki, dünyada çok istenen şeylerin muhakkak bir gün olacağını söylerler de inanmazdım. Meğerse haklıymışlar. Sevimli bir genç kızın dünyasında çok istenen bir şey olmak. Sen son derece kadirşinas ve vefakar bir kıza benziyorsun yavrum. Ahru ömrümde bir hazine bulmuş oldum." "Ahru ömrünüzde mi? Aman yarabbi." Sitare gülümseyen gözlerini pencereden uzaklara, emirgen dağlarına doğru çevirdi. Bu gözlerde için için yanan bir ateşin parıltıları vardı. "Ben sizin eserinizim profesörüm. Kafamdaki küçük servetin sahibi sizsiniz. Bana her güzel fikri, her kıymetli hissi siz verdiniz." "Sahi mi söylüyorsun?" "Elbette. Bundan saadet ve iftihar duymalıyım o halde. Benim istediğim hakkımda devamlı suretle müsamahakar olmanızdır. Yüzündeki nuru, gözlerindeki safeti gördükten, seni tanıdıktan sonra hakkında müsamahakar olmamak elden gelir mi?" "Teşekkür ederim efendim. Demek sizi sık sık görebileceğim. Ne zaman arzu edersen. Zaten her gün talebelerim gelir. Onlarla da dost olursun. Sonra sen akran bir kızım da, ondan büyük iki de oğlum var." Sitare bir an durakladı. Sonra kapıya doğru bakarak, "Bugün hiçbiri evde değil galiba," diye mırıldandı. "Büyük oğlum Selim Paris'tedir. Küçüğü Selim kampta. Belma ise annesiyle birlikte zannedersem bir ahbaba gittiler." Sitare'nin sual dolu bakışları onu izahat vermeye mecbur etti. Serim 2-3 seneden beri Fransa'da tabi ilimler tahsil ediyor. Allah izin verirse önümüzdeki yıl mezun olacak. Selim lisede, ağabeyine hiç benzemez, biraz haylaz ve afacandır. Belma'ya gelince henüz ortaya devam ediyor. Bu sırada hizmetçi çay getirmişti Ferruh Bey ayağa kalkarak. Burası pek sıcak, hadi çaylarımızı terasta içelim dedi. Terasa profesörün bitişikteki yatak odasından çıkılıyordu. Kütüphaneyi bu odaya bağlayan ara kapıdan geçerlerken sitare içeride mobilya olarak tek kişilik bronz bir karyola ile büyük bir elbise dolabından başka bir şey bulunmadığını hayretle gördü. Teras pek geniş olmamakla beraber gayet şirindi. İki yanından yükselip üstünü saran ve zarif bir şekilde sarkan ipek çiçekleri burasını tatlı şekilde gölgeye boğuyor, tam hisarlara kadar uzanan boğazın manzarasını hudutlayan tabii oymalı bir çerçeve vücuda getiriyordu. Hizmetçi kadın çayları küçük masanın üzerine bırakıp çekildikten sonra karşılıklı keten sandalyelere yerleştiler. Sitare bir çocuk neşesi içinde "Burası ne kadar güzelmiş," dedi. "Tarabya'daki evimizin de bir terası var ama hiç böyle değil." Profesör sigarasını yakarken "Buraya da alıştıktan sonra o kadar güzel bulmayacaksın," diye gülümsedi. "Burasını her zaman güzel bulacağımdan eminim profesörüm." Hakikaten ruhuna büyük bir ferah ve aydınlık dolduran bu yeri hayatı müddetince hep bu şekilde göreceğine ve seveceğine dair içinde kat'i bir inanç vardı. Hatta sadece burasına değil, loş kütüphaneyi, bahçenin yolunu, dağın dik patikasını ve hatta İstinye'nin manzarasını ölünceye kadar sevmek durumundaydı. Fakat bu hislerini profesöre anlatabilmekteki güçlük onu susmaya mecbur ediyor, gönlündeki heyecanı uyutmaya çalışıyordu. Bu düşünceler arasında sessiz soluksuz çayını içerken Ferruh Bey kendisini mütecessiz bakışlarla tetkik etmekteydi. Henüz inkişafa başlamış bir genç ruhta olup bitenleri sezmek tecrübeli bir görüş için güç değildir. Fakat ender kabiliyetlere has öyle çitişmiş hisler vardır ki bunların ne sezilmeleri ne de teşhis edilmeleri kabildir. Henüz çocuk sayılabilen bu genç kızın kuvvetli bir bağ ile kendisine bağlandığı profesörce açık şekilde görülebilen bir vaziyetse de bu bağın sadece bir takdir, bir hürmet veya bir minnet suretinde mi yoksa daha kalbi mahiyette mi olduğu bir muammaydı. Muhakkemesinde bu istihama yer vermesinin sebebi ise bir çiçek gibi zarif, iç açıcı, göz alıcı olan bu müstesna hilkatin solmaya başlamış hayatında daha ilk gördüğü andan içini bir bahar güneşi gibi ısıtmış olmasından ileri geliyordu. Ağarmış saçlarla çerçeveli gözün yüzünü kızartabilecek olan bu bir anlık düşüncelerden sonra süratle değişik bir mevzuya atıldı. "Sen de orta mektebe mi gidiyorsun yavrum?" diye sordum. Sitare uzun sürmüş olan bu manalı sükûtun böyle bir sualle bozulması karşısında bir saniye duraklamıştı. "Bu sene liseye geçtim efendim," dedi. "Kardeşlerim var mı?" Tayyare üst temini olan bir ağabeyimle hukuk fakültesine devam eden bir ablam var. "Memnun oldum. Annenizle babanız kim bilir sizlerle ne kadar iftihar eder." Sitare akşamın yaklaştığını hissederek saatine baktı. Geldiğinden beri ilk defa dönüşü hatırlamış, kalbi belirsiz bir sızı ile yanmıştı. Saatlerin bu kadar çabuk geçtiğine şaşıyordu. "Ferruh Bey, daha çok erken," diye ona hafifçe kaşlarını çattı. "Sizi lüzumundan fazla işgal etmedim mi efendim?" "Hayır kızım, Esasen bugün dinlenmek istiyordum. Fakat sen sıkıldınsa, sitare adeta isyanla. Ne münasebet diye onun sözünü kesti. Yanınızda geçirdiğim saatlerin kıymetini hiçbir şeyle ölçemem. O halde arzu edersen biraz da bahçede dolaşalım. Emredersiniz. İkinci ayırımın sonu.